Ayrım 5.
Sayfa 66. Daldan dala, ıslık ıslığa atlayan nar çiçeği alevler, ara sıra tutuşmuş ağaçlardan birisinin bir kor, kıvılcım ve duman şenliği arasında devrilişi bu izlenimi güçlendiriyordu. İşin kötüsü, yangın büyüdükçe karanlığa sığınmak olanağı kalmıyor, görülüyorlar. Yalap yalap açılan bu aydınlıkta çekilmeye hazırlandıklarını gizleyebilmek çok zor. Düşman da bundan yararlanıp makineli tüfeklerle her tarafı önce didik didik didikledi, arkasından ürkütücü çığlıklar atarak üstlerine çullandı. Boğaz boğaza savaştılar. Çekilme sırası onlara gelince 8 taze ölü bırakıp birerle kolda yola düşüyorlar. Arkalarında yangın avını şaşırmış kızgın fakat kör bir gergedan hışımla soluyor. Hep uzaktan ne dediği anlaşılmaz Çinli borazanlar, pır pır işaret ışıkları. Üst değmen demir düşmanla aynı doğrultuda belki yan yana ilerlediklerini duyumsuyor. Her saniye birbirlerinin üstüne düşebilirler, her saniye bir çatışma çıkabilir. Karabaş Efendi yanına sokulup sağ gerilerinden sinsi ayak seslerinin onları izlediğini haber verdi. Ne yapsalar acaba? Bir ara yüzbaşı Cevdet'le karşılaştılar. Zenci dudakları, görkemli Halep çıbanı ve takır takır birbirine vuran beygir dişleriyle upuzun ve bitmez tükenmezdi. Kurban dedi, adamlarını mukayyet ol, şehitlerin üniformalarını giyerek aramıza karışıyorlar. Az önce birini tepeledik. Arkasından yerinde bir uyarı, postallar çok gürültü ediyor, söyle takımına çıkarsınlar, eldivenleri süngülere giydirsen iyi olur, parıldamaz. Ses çıkarmadan birkaç adım yürüdüler. Düşmanın yürüyüş doğrultularını kestirdiği çevrelerine düşen hava mermilerinden belliydi. Yüzbaşı Cevdet gökyüzüne baktı. Utanılacak bir suç itiraf edermiş gibi hava karlayacak dedi. Şarklı his kokusundan anlarız. Sonra nedense kulağına eğilip harp hayati ve zaruri olmadıkça harp bir cinayettir. Bu lafları bir yerden hatırlamıyor musun? Silahlı bir iskelet takırtısıyla jipine uzaklaşırken ardında belalı bir soru bırakıyor. Zaruri ve hayati bir harp mi bu yaptığımız? Hadi gözüm üstüne. Üsteğmen Demir dona kalmıştı. Çok iyi bildiği, harp okulunda iken harp tarihi kitabının birinci sayfasına eliyle yazdığı bu sözleri kimin söylediğini şimdi bir türlü bulup çıkaramıyordu. Üstelik, babası Feyzullah Efendi nargilesini tokurdatırken önüne son posta gazetesini bayrak gibi açıp Orhan Ural'ın Pazaroğlu Hasan Bey'ini heceliye heceliye okumaya daldı mı, annesiyle olan gizli dargınlığını oğluna bile açıklamış olurdu. İncelikle sürdürülen, hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin ve yorucu bir dargınlıktı bu. Karı kocanın yaşantılarını ayrı ayrı geliştirmeleri, gündelik sorunlar dışında hiçbir şeyi paylaşmamaları biçiminde görünürdü. Annesiyle babasının Muradiye'deki konak yavrusu evde beraber değil yan yana yaşadıklarını, askeri liseye yazılıncaya kadar Demir uzak uzak sezmiş olsa da hiçbir zaman gereğince anlayamamış, anladığı gün ise dalayıcı bir mutsuzluğun ağulu bir bitki gibi içinde büyüdüğünü sanmıştı. Öyle ki, Siminli'ye kavuştuklarında kafası hala başka yerde olduğundan ne sokakları tıklım tıklım dolduran sahra mutfağı, GMC, ambulans ve motorlu topçu kalabalığı dikkatini çekti. Ne de köye handiyse düşmanla birlikte girmiş olan birliklerdeki başıboşluk. Dar pencerelerinde çekik gözlü kuşkuların görünüp kaybolduğu, çarpıntılı, soğuktan kas katı kesilmiş bir karanlıkta görünmez subaylar yüksek sesle birlik numaralarını tekrarlayarak acı askerlerini arıyorlardı. Tahsin Paşa ile Amerikalı danışmanları az önce ayrılmış, Tugay karargahının taşındığı Kayhong'a gitmişti. Siminli'de hızla bulutlanan, yıldızları yarı yarıya dökülmüş lanetli bir gök altında, cephe gerisindeymişçesine istirahatı mutlakaya geçmiş 3 piyade ve bir topçu taburu ile havan bölüğü, akşam karavanasına hazırlanıyordu. Dehşetli aç, adam akıllı yorgun, fena halde dağınıktılar. Hepsini oyuklarının havan mermileri düşen, kuytularında casus ışıkları pırpır eden şu düşman karanlığa manga manga rastgele yerleştirmiş bir bölük asker koruyacaktı. Ne hayal! Hayalin büyüklüğünü, temellerinin yanlışlığını 3. Tabur Komutanı Binbaşı Baba Saffet bozgundan sonra Tugay Kayhong'a yeniden tertiplenince Kurmay Başkanlığı'na verdiği resmi raporda şöyle belirtecektir. Umumi zan hilafına Siminli baskını muntazam birliklerce başlatılmış olmayıp daha evvel köy içindeki binalara iskan edilmiş muhacir kılıklı çetecilerin merkezden muhite taarruzlarıyla inkişaf etmiş, şiddetli makineli tüfek ateşine refakat eden el bombaları ile hali istirahatte ve esasen yorgun olan Erat'ın maneviyatı tahrip edildikten sonra bir anda saflarımızda görülmüşlerdir. Baskının ikinci safhasında Siminli köyünü kuşattığı anlaşılan muntazam düşman birliklerinin şiddetli havan ve makineli tüfek ateşi refakatinde tekrarından bir günah geri kalmadıkları taarruzlarla karşı karşıya kalmışızdır. Taburların Siminli'ye intikalini müteakip Tugay karargahı ile zarrı addedilebilecek muharebe irtibatları kurulmamış olmakla içeriden ve dışarıdan kademeli olarak başlatılıp devam ettirilen bu taarruzlara birliklerin ahenkli ve rabıtalı bir müdafaa tertibiyle cevap vermesi imkanı bulunamamıştır. Üsteğmen Demir baskına uykuda yakalanmasını uzun süre bağışlamadı. Günü savaşarak geçiren Halil'in bilinmez hangi el çabukluğuyla bulup buluşturduğu bir kap sıcak yemeği yemiş, yüzbaşı Cevdet'in fısıldadığı o müthiş sözün acaba Mustafa Kemal'in mi olduğunu düşünürken jip de uyuyakalmıştı. Bir de garip rüya, sözde evleniyormuş. Gelin kimsenin aklına gelmeyecek birisi yok o. İncili duvağın sisli tülünden dalgın gülümsüyor. Güzelliği baş döndüren ellerinde zarif bir buket. Üsteğmen Demir'i tedirgin eden asıl Suat Hanım'ın Yoko'yu beğenmeyişi. Zebercet yeşili gözleri nasıl olmuşsa kurt gözlerine dönüşmüş, diplerinde safran sarısı şimşekler çakıp çakıp kayboluyor. Bunlara bakarsanız valide gelini beğenmemekle kalmıyor, kızmış da. İncila Hanım olsaymış, yine neyse. İlk el bombalarıyla sıçrayarak uyandı. Saat bir suları. Soğuktan yüzünün yarısı donmuş. Simine'nin her yanından patır kütür silah sesleri geliyor. Baskın şaşkınlığının öfkeli bağırışmaları. Tabancasını kapı bir şipten dışarı fırladı, tam bir kargaşalık. Kimin nereden saldırdığı belli olmadığı gibi saldırıya hangi düzenle direnileceği de belirsiz. Birlikler arasında bağlantılar işlemiyor. Uyku sersemi, herkes can telaşına düşmüş. Bire nerede bu çocuklar? Halil, Yılmaz, Başefendi... Yıl kadar süren bir iki dakikalık aramadan sonra takımından bazı er ve erbaşları iki ateş arasında sıkışmış buluyor. O da şarjörünü yenileyerek harp okulunda onlara Sevk-ül-Ceyş okutan iki isimli bir yarbay vardı. Öğrenci gereksiz bir böbürlenme saydığı iki ismine de boş vermiş. Ahmet Tayfur muydu neydi o? Ona kestirmeden bir at uydurmuştu. Hımbıl çavuş. Omuzları felaket düşük, gözleri iğne başı, kulaklarından tutam tutam kıl fışkırmış, istiklal madalyası göğsünde eğreti bir garip subaydı rahmetli. Siminli baskını sırasında olsun, baskını izleyen o yürekler acısı gerileme boyunca olsun, Üsteğmen Demir bu adamı düşündü durdu. Nedeni şu mu acaba? Savaşta başarının sırlarını sayarken harp insiyaklarının ehemmiyetinden yeterince gelişmiş olmasından söz ederdi hımbıl çavuş. Derdi ki, harp insiyakları öğretilmez, tecrübeyle edinilir. Hazarda fevkalade intibanı veren bir birlik, muharebede sırf harp insiyakları bulunmadığı için vahim hatalara düşebilir. Düşmediler mi? Düştüler. Hem de nasıl? Savaş güdüleri yeterince gelişmiş olsaydı da, Siminli'de konaklarken savunma tedbirlerini ona göre alsalardı, baskına uğrayınca böylesine gafil avlanır, içinde kar, mazot ve barut kokularının çarkı felik gibi döndüğü bu acımasız karanlıkta, bir insan, araç ve silah kalabalığı olarak Kunuri yoluna paldır küldür dökülürler miydi? Nasıl kahredici bir dökülüş. Tampon tampona jipler, GMC'ler, seyyar mutfaklar ışıkta yakmadıkları için iç bayıltan bir yavaşlıkla zar zor ilerliyor. Kimse de kimsenin yüzüne bakacak hal kalmamış. Herkesin yüreği aşağılık bir bubi tuzağı gibi ilk dokunuşta patlamaya hazır. Üsteğmen Demir durduğu yerde onu bu derece kemirip azaltan duygunun utanç mı yoksa korku mu olduğunu düşünürken kalın bir takım ayak sesleri dev bir tesbihten kopmuş taneler gibi yol boyuna döküldüler. Yaşlı, hayli hüzünlü bir ses soluk soluğa arkadaşlar diye bağırıyordu. Arkadaşlar beni dinleyin. Ben Albay Dora'yım. Tugay'ın emri şudur. Kunuri'de toplanacağız. Kunuri'den öteye gidilmeyecek. Tekrar ediyorum. Albay, jipin yanı başından tıknaz bir karaltı olarak geçti. İki emir subayı, birisi kollarında çocuk ölüsü gibi narin bir şey tutarak onu izliyordu. Üsteğmen Demir ilkin neyin götürüldüğünü bilemedi. Bunun gönderinden çıkarılarak katlanmış bir sancak, lağvedilen 241. alayın sancağı olduğunu anlayınca içinde bir devlet çöktü. Askeri lise yıllarından bu yana şan, şeref, yiğitlik diye öğrendiği ne varsa o dakika anlamlarından boşalmış, yırtık balonlar gibi oradan oraya savrulmaya başlamıştı. Zaten utanç verici olan bu kaçaklar gecesi çığırından çıkmıştı büsbütün. Delikanlının soluğu boğazına sığmıyor, çaresiz bir tedirginlikle kendi kendisinden kurtulmaya, ruhunu gövdesinden çıkarmaya çabalıyordu. Hiçbir yerine hiçbir kurşun değmemişti ama fena halde yaralanmıştı. Yine de içinde gizli bir umut, Kunuri'de toparlanırız, bir adım öteye gitmeyiz umudu. Öyle ya, Tugay'ın ağırlıkları Yarbay Poyrazoğlu komutasında Kunuri'de değil mi? Sıhhiye bölüğü orada, oto bölüğü orada, dur bakayım, ordunat bölüğü de orada. Karargah bölüğünün önemlice bir kısmı, Tugay'ın gerisini emniyete alıp emirsiz çekilenleri durdursalar yeter. Ne gerileme kalır ne gerileme utancı. Kunuri'ye sabahın ikisinde bulutlar bütün yıldızları silip atmış, ortalığı soğuk bir kar pusu kaplamışken varılıyor ki şehir ikinci tümen cephesinden dökülüşen araçlar ve askerlerle karman çorman. Güç bela Tugay'ın çadırlı ordugahını buluyorlar. Kimseler yok. Islıklı alevlerle yanan bir iki çadır, bir de ne yapacağını şaşırmış karargah bölüğü yüzbaşısı. Ağır ruhsal sarsıntıları uğramışların sarsaklığıyla çadırları söndürmeye uğraşıyor. Önüne gelene gittiler diyor. Hepsi gittiler. Ya da önemli bir şey hatırlamış gibi, ha diyor, evet, son çana, nereye gidecekler, son çana tabii. Üsteğmen Demir nasıl olup da Sonçon yoluna düştüklerini çoktan unutmuş. Bir türlü unutamadığı, cılız, sert ve buruşuk, sanki zeytin çekirdeği bir Amerikalı zenci çavuşun ağzına kadar dolu bir pick-up'ın direksiyonundan eğilerek dolmuş yapar gibi sokaklarda bağırışı. Sonçon, Pyongyang, Seoul, Busan. Cephe gerisi izinleri aynı tarihte çıktığı için Tokyo'ya birlikte gittikleri Yüzbaşı Aziz, onu Ginza Caddesi'ne açılan yan sokaklardan birisindeki o ünlü geisha evine götürdüğü akşam, bilinmez hangi çağrışımlarla Sonçon'da bizzat şahit olduğu bir başka ricat kepazeliğini Üsteğmen Demir'e şöyle anlatmıştır. Biz düşmanın yakın takibinden paçayı kurtarıp Sonçon'a vardığımızda sabahın 4'ü filandı. Yalan olmasın, belki 4.30. Ulan bir baktık şehrin girişini bizimkiler kesmiş, öteye vasıta bırakmıyor. Anan Yahşi, baban Yahşi, Safter binbaşı vardı ya, rahmetli Nuh diyor, peygamber demiyor. Meğerse yolu kestiren celloymuş. Kunuri de toparlayamadığı Erat'ı son çanda toparlayacak. Laf aramızda 3-500 kişi kadar toplamış da bir avuç sıhhiyeci, biraz motorlu topçu, epeyce de piyade. Yalnız herkesin kulakları tavşan gibi havada, höt desen tabanları yağlayıp kaçacaklar. Cello nerede diyoruz? Tümen komutanını görmeye gitti diyorlar. Tugay'ın akıbetini soracakmış. Tamam oğlum, Sonçon'da ihtiyat bırakılmış bir Amerikan süvari tümeni olduğu doğru. Doğru ya, gördüğümüz Johnny'lerden ipi kırmak üzere olduklarını çakıyoruz. Hele Kunuri'den dökülüşen Amerikalıların Pyongyang istikametine geçip de Türklerin kalmaları yok mu? Adamı hilafsız fırttırır. Sonunda korktum başıma geldi. Millet baktı Celle ortalarda görünmüyor. Safter binbaşının herkese yetişmesi olmayacak şey, vasıtaları atlayıp birer ikişer pırır. Bak, ben askerliği meslek diye yapan herifim, öyle mi? Bayrak mayrak laflarına karnım toktur. Lakin ekmek çarpsın, iş boka sardıkça arkadaşların sağdan soldan tüymesi dehşetli kanıma dokundu ha. Hani başka zaman olsa başı ben çekerdim belki, bu sefer yapamadım ulan. Tam tersine Safter binbaşı ile ufak ufak yola uzayanları durdurmaya çalışıyorum. Yapmayın, etmeyin, ayıptır oğlum, daha bir sürü piyaz. Ama laf dinleyen biri gelsin. Uzun lafın kısası, Cello başka bir binbaşı ile dönüp geldi. Türk olarak biz kaç kişi kalmıştık bil bakalım. 10 kişi. 10. 5'i subay, 5'i er. Topu topu 10 kişi. Evet. Bozdur bozdur harca. Cello'nun tepesi attı tabii. Sen olsan atmaz mı? Atladı jipine. Sen olsan atlamaz mısın? Düştü peşlerine. Sen olsan. Yolda sıhhiyecileri yakaladık. Kıç kıça Kızılay ile bir düzine kadar ambulans. Ağır ezgi fıstığı kimakam. Bölük komutanı bir doktor binbaşı. Öyle şeyler söylüyor ki. Ulan oğlum dedim. Tamam. Şimdi hapı yuttuk. Meğer Tahsin Paşa şehit olmuş. Emir subayı Hurşit Yüzbaşı keçileri kaçırmış. Kendini yerden yere vurur, çekilmekte direnirmiş. Evet, koskoca adam bunlar, yemin billah. Gören eden diyorsun. Bir ambulans şoförü komutanım ben gözlerimle gördüm diyor. Tugay'a yaralı almaya gitmiştim. Generalim jipine binmek üzere çıktı. O saat Çinliler başına üşüşüp süngülediler. Daha bir sürü boktan havadis. Oto bölüğünün baskına uğradığını anlatıyorlar. Vasıtaların yarısını zorla kurtarabilmişler. Öteki yarısı içlerindeki subay ve erlerle birlikte imha edilmiş. Kurtulanların ne olduğu meçhul. Fecaat canım. Ayrıca sıhhiye bölüğünden kayıp hekimler mi ararsın? O curcuna da yolunu izini şaşırmış karargah subayları mı? Uzatmayalım, ortalık ağrayayım derken Umud'u Pyongyang'a bağlayıp gazladık. Cello önde, biz arkada varıyoruz. Sahibe, sizi orada Amerikan misafirhanesinde bulmuştuk. Çay mı ikram etmiştiniz. Pyongyang, Üsteğmen Demir'in belleğinde tel örgüyle çevrilmiş büyük ve sağlam bir bina olarak kalmıştır. Bozgun gecesinin kar tozu tam boşluklarından subay ve erler diken diken sakalları, kanlı gözleri ve yırtık körükler gibi hışıldayan ciğerleriyle telaş telaş çıkıp bu binaya dalıyor. Bilinmez hangi kaygının itişiyle girer girmez tehlike bastırırsa nereden ve nasıl kaçabileceklerini araştırmaya koyuluyordu. Herkesi bezdirici bir güvensizlik sarmıştı. Önce kendilerine olan güvenlerini yitirmişlerdi, sonra komutanlarına. Her uyarı, dikkatsiz sarf edilmiş her söz hummalı kırgınlıklara yol açabiliyor, eğri bir bakış bir küfür yanardağının ana avrat patlamasına neden olabiliyordu. Yemekhaneden çıkıp koğuşlara geçtikleri sırada, durup dururken konuk evinin Amerikalı personeliyle dalaştılar. Araya girenler olmasa atışma büyüyüp meydan kavgasına dönüşecek. Neyse ki önleniyor. Öfkeliler bir zaman pencere önlerinde cigara üstüne cigara yakıp söyleniyorlar. Adam akıllı canı sıkılan komutansa Amerikalı albaydan özür dilemek zorunda kalıyor. İyi mi? Üsteğmen Demir'in içine bir türlü yatıramadığı zehirli sarmaşıklar gibi hepsini saran söylentiler. Neler söylemiyorlar ki? Türk Tugay'ı kamilen imha edilmiş. General şehit düşmüş. Emir subayı çıldırmış. Çinliler Seul'e giden bütün yolları kesmişler vesaire vesaire. Nasıl olur canım, bu kadar kısa sürede bu kadar kolay mı yenilmek? Savaşa başlamanla bütün zafer olasılıklarını kaybetmen bir oluyor. Hayır, olamaz. mutlaka yanlış. Onlar ki bu kadar hazırlanmışlardı, yürekliliklerine ve silahlarının gücüne inanmışlardı. Bir gecede nasıl böyle darmadağın olabilir, akır almaz bir düzensizlikle yüzlerce kilometre geri çekilebilirler. Ne uykusuzluk artık, ne soğuk üsteğmen demire koyan. Tek bir mermi yemediği halde bilmediği bir yerinde varlığını duyumsadığı o yara yok mu? O görünmez, o derin ince ince işleyen yara, o koyu yar işte. Komutanlık yeteneklerinden kuşkuya düşmüştü. Savaş ustalığına güveni sarsıldı. Şimdi komutanlarına ve erlerine olan inancı ufalanıyor. Hayır, olamaz, olmamalı. Ağır bir yanlışlık var. Ondan ya bir gerçeği ama çok önemli bir gerçeği saklamışlar. Ya o kendisini bir başkası sanmış. Nerede o yabancı savaş dergilerindeki kanlı resimlere dalıp ülkeler fethettiği günler? Nerede o süngü takmış birliğinin önünde ölümsüz gibi saldıran genç subay? Üsteğmen Demir Pyongyang'daki Amerikan konuk evinde askerlerin insanlığını keşfediyor, insanların yenilebilirliğini. Bu bütün gençliğinin yıkılışı değil midir? Oysa eski 19 Mayıs şenliklerinde bando mızıka harbiye marşına tumturaklı bir heybetle geçer, harp okulu geçide başlayınca tribünler alkıştan yıkılırdı. Şeref tribününde hepsi harbiyeden çıkma zamanın büyükleri, sırtında fırığı, elinde silindir şapkasıyla milli şef İnönü, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Millet Meclisi Başkanı Kazım Karabekir. Türk kuşu planörleri, büyük beyaz kuşlar havada çeşitli gösteriler yapar. Onlar beyaz pantolonları ve atlet fanilalarıyla alana yayılıp vücut hareketlerindeki ustalıklarını gösterdikçe seyirci genç kızların heyecandan dilleri tutulurdu. Hele göz kırpmadan kurdukları piramitlere, tehlikeli yer jimnastiği hünerlerine sıra geldi mi? Sonra bir düdük sesi duyulur, birden dağılırlar, alanın ortasına dev bir ay yıldız çizecek biçimde yeniden düzenlenirlerdi. Alkışlar sayısız kuş sürüleri havalanırmış gibi kanat çırpardı her taraftan. Gelen haberler saldırıya kalkmış birliklerin Çin karşı saldırısına dayanamayıp dağıldıklarını kesinleştirse de Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın savaşın gidişindeki denetimini bütünüyle yitirmediğini belli ediyordu. Gerçekten akşam kül rengi kar tozu, yenilgi yılgınlığı, geleceğin belirsizliğinden doğan yürek çarpıntıları arasında Amerikan konuk evini kuşatırken bunu kanıtlayan bir şey oldu. Seul'deki 8. Ordu Karargahı ile bağlantı sağlamış olan konuk evi komutanı Amerikalı albay, Türk birliklerine ikmalleri yapılmak üzere derhal Seul'e hareket etmeleri emrini ulaştırdı. Karanlığı yırtık, adam akıllı saçaklı, şurasından burasından ağır yaralılar, yarı gömülmüş ölüler, kopuk tank paletleri, parazitten anlaşılmaz telsiz konuşmaları sızan kar ıslığı akşam saatleri, araçlarının benzin ve yağ eksikliklerini gidermekle geçiştirip bu defa Pyongyang-Seul yoluna dökülüşüyorlar. Saat 20. Yukarıda iyice alçalmış bulutları enli kanatlarıyla çarpa çarpa dağıtan görünmez helikopterler. Hepsinin ensesinde kırık bir bıçak gibi saplı o müthiş soru. General öldü mü? Tugay'dan kurtulan yalnız biz miyiz? 600 kişi ya var ya yok. Konuk evinde subay ve assubayların adları saptanmış, sınıflarına bakılmadan eldeki erlerden yeni birlikler tertiplenerek başlarına komutanlar atanmış olduğundan bu seferki gidiş daha derli toplu, daha disiplinli. Yol bir yandan yeni bir düzene sokulmak için onlar gibi Seul'e inen, bir yandan Çinlileri durdurmak amacıyla cepheye çıkan birliklerin başıboş trafiğiyle tıklım tıklım. Gelenler gidenlere boş boş bakıyor, gidenler gelenlere bakamıyor. Zizi yüzbaşı bu yığılmayı garipsemiş olmalı, bir ara şakaya vurdu. Oğlum dedi, iyi ki Çinlilerin uçakları yok, hava hakimiyeti bizde, bu kalabalığı pamuk gibi atarlar daha. Herkesin tüylerini ürperten sözlerine kimse gülmedi, ona soğuk soğuk baktılar. Seul yorgun bir ejderha uzaktan uğulduyordu. Birkaç ay sonra Hantan Çayı dolaylarında 308 rakımlı tepeyi ele geçirmeye savaşıyorlar. Kunuri günleri geride kalmış çoktan. Türk Tugay'ı 156 rakımlı tepe savaşlarında üstün başarı göstererek seçkin birlik ünvanını kazanmış. Yüzbaşı Cevdet'le Üsteğmen Demir Seul'de o zaman olup bitenleri tartışmak gereğini duyuyorlar yine de. Neden? İkisi de bunu kestiremiyor. Sırt sırta gelmiş yanlışlıklara özür mü arıyorlar? Yoksa damaklarında sulfato gibi duyumsadıkları eski bir acının saklı nedenini mi? Üsteğmen Demir pek pek bir hafta 10 gün içinde pisi pisine şehir düşecek Cevdet Yüzbaşı'nın son görüştükleri sabah söylediklerini ömrü oldukça unutmayacaktır. O Cevdet Yüzbaşı ki gemi azıya almış nezlesinin elinde tutsak, aksıra öksüre bir hal oluyor. Daha Seul'e varıp uçak alanında çadırlı ordugaha geçtikleri anda bile şaşmaz gerçekçiliğiyle bu yaptığımızın askerlikteki adı diyordu. 350 kilometre emirsiz ricattır kurban. Divanı harpte biter. Seul kül rengi bulut tozuna batmış, gireni çıkanı belirsiz, korkulu bir cephe gerisi rüyasıydı sanki. Dengesiz bulduğu her boşluğa saldıran, yorgunluğu yüz çizgilerinde katılaşmış bir asker yığılmasının ağırlığı altında çatırdıyor. Zarif boynuzlu pagotları, minyatür kuleleri, allak bullak edilmiş günlük yaşantısıyla ne kadar uğraşsa işe yarar bir belirginlik edinemiyordu. Biraz da kar yüzündendi galiba bu. İnce bir rüzgar vınıltısıyla bazen bulgur bulgur düşen, bazen irileşip bembeyaz bir yaprak dökümünü andıran kar yüzünden. Oysa ıslak çadırlarda üşüyor, dumanı yastı cigaraları uçuca ekleyerek ne olduğunu bilmedikleri bir haber, aydınlık bir haber bekliyorlardı. Bekledikleri bir Aralık günü öğleden sonra çıka gelmez mi? Müjdeyi ordu harekat dairesine çağrılıp Tahsin Paşa ile oradan telefonla görüştürülen albay döner dönmez bütün subay, assubay ve erleri toplayarak veriyor. Tugayımız hamdolsun kurtulmuştur. Biraz evvel generalle görüştüm. Pyongyang'dadır ve sıhhattedir. Ordunun verdiği emirle Tugay orada toplanacak ve ikmalimiz orada yapılacaktır. Biz de generalin emri gereğince yarın hareket edip Pyongyang'da Tugay'a iltihak edeceğiz. Tanrı da biliyor sevinemediler. Tam tersi oldu. Çadır aralarında üçerli beşerli gruplar toplaşıp hır çıkardılar. Neler demiyorlardı ki? Albay onları aldatıyormuş. Generalin Çinli süngüleriyle delik deşik olduğunu görenler bir iki kişi değilmiş. Koca Tugay'dan kala kala şu birkaç yüz kişi kalmış. Onun başında da şan şeref uğruna albay yiyecekmiş. Yüzbaşı Cevdet upuzun boyuyla aralarından sipsivri seçiliyor. Takırdaya takırdaya kollarını sallayarak neden dolayı albayın sözlerine inanmak gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Üsteğmen Demir, gereğine ve doğruluğuna inanmadığı bir savaşı sürdürmek uğrundaki bu çabasına şaştığını söylediği sabah, Yüzbaşı Cevdet acı bir gülümsemeyle demişti ki, hacalet diye bir keyfiyet var. Askerlik hacalet kaldırmaz. Geber daha iyi. Ceddine rahmet. Muhsin Hoca gelip de bana, yüzbaşım ben bunların ağzını beğenmiyorum. Albayı bu sevdadan vazgeçirmekten, vazgeçmezse işini bitirmekten bahsediyorlar deyince durumun vehametini kavradım. Vardık doktoru bulduk. Binbaşı Seyfi Bey'i, ikisi Sıhhiye Bölük Komutanı ve Tugay İmamı sıfatlarıyla albaya çıkıp keyfiyeti naklettiler. Cello dehşetli içerlemiş. Çadırın içinde dört dönermiş öfkesinden. Bilahare bildiğin üzere hepimizi içtima etti ve de kar sulu sepkine dönmüştü. Zaman zaman aşağılık bir yağmur kadar ıslatıyordu. Albay'ın yattığı Amerikan boğman çadırında isteksiz toplandılar. Gecikenler, bu arada Üsteğmen Demir, çadırın dışında kaldı. Ruhunu büyük bir karanlık kaplamıştı. Bu iğrenç karanlığın kulaklarından, burun deliklerinden sızıp aktığını sanıyordu. Omuzlar ve enseler arasından albayın önce yatağa uzatılmış alay sancağını kaldırıp diktiğini gördü. Sonra öfkesi gittikçe boğuklaşmasından belli olan kahırlı sesiyle söylediklerini duydu. Tugay imha edilmişse sizin canı aziziniz onlardan daha mı kıymetlidir? Ayrıca kanlarından şüpheye düştüğüm bazı kişiler sizi Tugay'a iltihak etmek için Pyongyang'a götürmekte ısrar edersen beni harcayacaklarmış. Bunu konuşup ve tasarlayıp da yerine getirmeyen kahpe evladıdır. Ben de hepinizin huzurunda namus ve şerefim üzerine yemin ediyorum ki emrime itaat etmeyenlerin ve buradan bir adım daha geriye gitmeye tevessül edenlerin beyninde tabancamı patlatacağım. Albay'ın acı sözleri Üsteğmen Demir'in ruhundaki katran karanlığına kızgın arılar gibi yapışıyorlardı. Ondan sonra Tugay İmamı Muhsin Hoca Esteyizü Billah diye söze başlayıp Kur'an-ı Kerim'den iki ayet, hadis-i şeriften bir parça okudu. Ardından aynı oturaklı sesle Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak buyurmuşlardır ki dedi, ey ümmeti Müslümin, dar zamanlarınızda büyüklerinizin etrafında toplanınız. Sizleri selamete ulaştıracak tek yol budur. Esasen Üsteğmen Demir utançla başını eğdi. İçindeki yara açılmıştı. Fena halde kanıyordu. 9. Amerikan Kol Ordusu Komutanlığından Türk Tugayı Komutanlığına 28 Kasım 1950. 1. Türk Tugayı bugün sabahtan beri yaptığı inatçı savaşlar, giriştiği süngü hücumları sayesinde üstün düşman kuvvetlerini üzerine çekmiş, bu kesimde düşmanın çok üstün kuvvetle kalkıştığı saldırıları kırmış, 9. Kol Ordu'nun sağ kanadını koruduğu gibi 8. Ordu sağ kanadının serbest kalması yararına büyük başarılar kazanmıştır. Türk Tugayını bu başarısından dolayı yüceltir ve kutlarım.